Ayrım 5.
Sayfa 64. Chance'ın aklı yatmamıştı. Yaklaşan bulut kümelerine doğru çaresizce gerçeği bulmalıyız diye bağırdı. Gerçeği ve yalnızca gerçeği, Schmid'in katilini. Berlah ağırbaşlı ve soğuk, haklısın gerçeği bulmalıyız diye yineledi. Gerçeği, Schmid'in katilini. Genç polis elini ihtiyarın sol omzuna dayayıp donuk yüzüne baktı. Bu nedenle Gastman'a karşı her yolu denememiz gerekiyor. Soruşturma eksiksiz yapılmalı. İnsan her zaman mantıklı olamaz diyorsunuz ama burada mutlaka mantığımızı kullanmalıyız. Gastman'ı atlayamayız. Berlah kuru bir sesle Gastman katil değil dedi. Chance, bu cinayeti Gastman düzenlemiş olabilir. Uşakların ifadesini almalıyız diye karşılık verdi. İhtiyar, Gastman'ın Schmid'i öldürmesi için en ufak bir neden bile göremiyorum dedi. Suçluyu anlamı olan yerde aramalıyız. Bu da savcılığı ilgilendiren bir sorun. Chance, yazar da Gastman'ın katil olduğu görüşünde diye bağırdı. Berlah merakla, sen de aynı görüştesin değil mi diye sordu. Ben de komiser. Berlah, öyleyse bu bir tek senin görüşün diye hesapladı. Yazar onun her tür kötülüğü yapabileceğini söylüyor, bu başka şey. Yazar Gastman'ın yaptıklarından değil, gücünden söz etti. Ötekinin sabrı artık tükenmişti, ihtiyarı omuzlarından yakaladı. Soluk soluğa, yıllar boyu gölgede kaldım komiserim dedi. Hep hor görüldüm, önemsenmedim, ayak işlerine koşturuldum. Beş para etmez bir insan gibi. Berlah gözlerini gencin çaresizlik içindeki yüzüne dikerek, haklısın Chance dedi, yıllar boyu öldürülenin gölgesinde yaşadın. Yalnızca daha iyi bir eğitim görmüş olduğu için, yalnızca Latince bildiği için. Berlah, ona haksızlık yapıyorsun diye karşılık verdi. Schmid tanıdığım en iyi kriminologlardandı. Chance, ve şimdi diye bağırdı. Ve şimdi tam elime bir olanak geçiyor ki gene bozuluyor. Bu tek olanağı budalaca bir siyasi oyun yüzünden gene kullanamıyorum. Bunu bir tek siz değiştirebilirsiniz komiserim. Lutz'la konuşun. Gastman'a gitmem gerektiğine inandırın onu. Berlah, hayır Chance dedi, bunu yapamam. Öteki Berlah'ı omuzlarından yakalamış küçük bir okul çocuğu gibi tartaklıyordu onu. Lutz'la konuşun, Lutz'la konuşun. Ama ihtiyar yumuşamadı. Olmaz Chance dedi. Bu işler artık benden geçmiş. Ben yaşlandım, hastayım. Kafamı dinlemek istiyorum. Başının çaresine kendin bakmalısın. Chance birden Berlah'ı bırakıp direksiyona yapıştı. Öyle olsun dedi. Yüzü ölü gibi sapsarıydı, titriyordu. Tamam öyleyse, bana yardım etmeyeceksiniz. Ligers'ten aşağıya doğru iniyorlardı. İhtiyar, tatilde Grindel ormanına gitmişsin değil mi diye sordu. Eğer Eiger pansiyonunda mı kaldın? Evet komiserim. Sessiz bir yer, pek pahalı da değil sanırım. Söylediğiniz gibi. İyi Chance, öyleyse ben yarın oraya gideceğim dinlenmeye. Yukarılara, dağa çıkmalıyım, bir haftalık izin aldım. Chance hemen karşılık vermedi. Biel Neuenburg yoluna saparlarken gene her zamanki sesiyle, yükseklik her zaman yararlı olmaz komiserim dedi. Aynı akşam Berlah, Beren alanındaki doktoruna, Doktor Samuel Hunger Tobel'e gitti. Evlerde ışıklar yanmaya başlamıştı bile, karanlık giderek bastırıyordu. Berlah Hunger Tobel'in penceresinden alana, aşağıdaki insan kalabalığına baktı. Doktor aletlerini hazırlıyordu. Berlah ile Hunger Tobel birbirlerini çoktan tanıyorlardı, aynı okula gitmişlerdi. Hunger Tobel, kalbin sağlam dedi, Tanrı'ya şükür. Berlah, durumumu belirten yazılı belgeler var mı elinde diye sordu. Doktor yazı masasının üzerindeki kağıt tomarını göstererek, bir dosya dolusu dedi, tümü senin hastalığınla ilgili. İhtiyar, hastalığından kimseye söz ettin mi Hunger Tobel diye sordu. İhtiyarlar, ama Hansi'de bu bir meslek sırrıdır. Aşağıya alana mavi bir Mercedes girip diğer arabaların arasında park etti. Berlah dikkatle baktı. Arabadan Chance ve beyaz yağmurluklu bir kız indi. Uzun sarı saçları omuzlarına dökülüyordu. Komiser, evinde hiç soygun oldu mu Fritz diye sordu. Bu da nereden aklına geldi? Hiç öyle. Hunger Tobel, bir keresinde yazı masam karmakarışıklı diye itiraf etti. Senin raporun masanın üstüne duruyordu. Paraya dokunulmamıştı. Oysa bol para vardı masada. Peki bunu neden bildirmedin? Hunger Tobel saçlarını kaşıdı. Dediğim gibi paraya dokunulmamıştı. Gene de bildirecektim ama sonra unuttum. Berlah, ya demek unuttun dedi. Evine giren soygunculara ne mutlu. Komiser, şimdi Gastman'ın bu işi nasıl öğrendiği anlaşıldı diye düşündü ve gene alana doğru baktı. Chance kızla birlikte İtalyan lokantasına girdi. Üstelik de tam cenaze gününde diye düşündü, sonra pencereden ayrılıp başını çevirdi. Masanın başına oturmuş yazı yazan Hunger Tobel'a baktı. Durumum nasıl? Ağrın var mı? İhtiyar krizi anlattı. Hunger Tobel, bu çok kötü Hansi'di. 3 gün içinde ameliyat olmalısın. Başka çare yok. Her zamankinden daha iyiyim. Doktor, 4 gün sonra var. 2 gün. 3. günü sabaha beni ameliyat edebilirsin. Salı sabahı. Hunger Tobel, salı sabahı dedi. Berlah her zamanki gibi anlaşılmayan donuk bir yüzle okul arkadaşına bakarak, ondan sonra da 1 yıl daha yaşama süren var, öyle değil mi Fritz diye sordu. Arkadaşı yerinden fırlayıp odanın bir köşesinden öbürüne doğru yürüdü. Bu saçmalığı da nereden çıkardın? Raporu okuyan kişiden. Doktor heyecanla, yoksa eve giren sen miydin diye sordu. Berlah başını salladı. Hayır, ben değildim ama gene de öyle Fritz. Yalnızca bir yıl daha süren var. Hunger Tobel yalnızca bir yıl daha diye karşılık verdi ve muayene odasının bir köşesinde duran sandalyeye oturup çaresizce Berlah'a baktı. Odanın ortasında duruyordu Berlah. Yalnızlığın uzaklığı, soğukluğu içinde kımıltısız, çaresiz. Berlah'ın dalgın bakışları karşısında Hunger Tobel gözlerini yere indirdi. Berlah geceliğin saat 2'ye doğru birden uyandı. Hunger Tobel'in öğüdünü tutup ilaç alarak erken yatağa girmişti. Bunu ilk kez denediği için ansızın uyanmasını da bu alışmadığı durama verdi. Sonra bir tıkırtı ile uyandırılmış olduğunu düşündü. Ansızın uyanmanın etkisiyle iyice açılmıştı. Ama gene de kafasını toparlaması gerekiyordu ve ancak insana sonsuz bir süreymiş gibi gelen 1-2 saniyeden sonra kendine gelebildi. Her zamanki gibi yatak odasında değil, kitaplıktaydı. Kötü bir geceye hazırlandığı için azıcık kitap okumak istediğini anımsadı ama sonra uyuyakalmış olmalıydı. Vücudunu yokladı, giysileri üzerindeydi. Üstüne yalnızca bir battaniye örtmüştü. Kulak kabarttı. Bir şey yere düştü. Bu az önce okumuş olduğu kitaptı. Penceresiz oda karanlık sayılırdı ama gene de kapkaranlık değildi. Yatak odasının aralık duran kapısından azıcık ışık sızıyor, fırtınalı bir gecenin parıltısı geliyordu. Uzaktan rüzgarın uğultusunu duydu. Zaman da karanlıktaki kitap rafını, sandalyeyi, masanın kenarını ve dikkatle bakınca üzerindeki tabancayı da seçebildi. Sonra bir hava akımıyla ürperdi. Yatak odasına bir pencerenin kanadı çarptı ve kapı hızlı bir gürültüyle kapandı. Bunun hemen arkasından ihtiyar koridorda belli belirsiz bir tıkırtı duydu. Anlamıştı. Biri hava akımını hesaba katmadan sokak kapısını açıp koridora girmişti. Berlah ayağa kalktı ve ayaklı lambanın ışığını yaktı. Tabancayı alıp horozunu kaldırdı. Dışarıdaki adam da koridorda ışık yaktı. Berlah aralık duran kapının ardından yanan ışığı görünce şaşırdı. Yabancının davranışına anlam verememişti çünkü. Ancak iş işten geçtikten sonra anladı. Lambayı kavrayan bir kol ve bir el gördü. Sonra mavi bir ışık parladı. Her yer kapkaranlık kesildi. Yabancı lambayı çekip sigortayı attırmıştı. Berlah şimdi koyu karanlıktaydı. Öbür adam ise koşulları kendi koyup savaşı başlatmıştı bile. Berlah'ın karanlıkla savaşması gerekiyordu. İhtiyar silahını sımsıkı kavrayıp dikkatle yoda kadrosunun kapısını açtı, içeri girdi. Camdan ilk anda pek ayrımsanmayan ama göz alışınca yoğunlaşan bir ışık sızıyordu. Berlah yatağı ile ırmağa bakan cam arasındaki duvara yaslandı. Sağ taraftaki cam komşulara bakıyordu. Böylece gölgede duruyordu. Kaçamayacağı için durumu kötüydü ama bulunduğu yerden görülmeyeceğini umuyordu. Camdan sızan hafif ışık kitaplığın kapısına yansıyordu. Kapıda belirdiği anda yabancıyı görebilecekti. Sonra kitaplıkta cep fenerinin soluk ışığı yandı. Kitapların arasından yere, koltuğun üzerine, sonra yazı masasına doğru çevrildi. Işığın altında yılan biçimindeki bıçak duruyordu. Berlah aralık kapının ardından uzanan eli gördü. Kahverengi deri eldivenli bir el masayı yoklayıp yılan bıçağı kavrayıverdi. Berlah silahını kaldırıp nişan aldı. Birden cep feneri söndü. İhtiyar hiçbir şey yapamadan tabancasını indirip gene bekledi. Durduğu yerden pencereyi görüyor, durmadan akan ırmağı, öte yandaki kenti, gökyüzüne bir ok gibi yükselen kilise kulesini, tepede oynaşan bulutların karaltılarını seziyordu. Hiç kımıltısız duruyor ve onu öldürmeye gelmiş olan düşmanını bekliyordu. Gözlerini kapının belli belirsiz biçimine dikmişti, bekliyordu. Her yer sessiz ve dingindi, sonra koridordaki saat çaldı, 3. Kulak kabarttı. Uzaktan saatin hafif tıkırtısı duyuluyordu. Bir yerde bir klakson çaldı, sonra bir araba geçip gitti. Bardan çıkan insanlar. Bir kez bir soluk sesi duyar gibi oldu ama yanılmış olacaktı. Orada duruyordu öylece ve evin başka bir köşesinde de öteki duruyordu. Aralarında pusuda bekleyen sabırlı ve acımasız gece uzanıyordu. Kara mantosunun altında öldürücü yılanı, onu kalbinden vurmak isteyen bıçağı barındıran gece. İhtiyar soluk bile almıyordu. Silahına sarılmış duruyordu. Boynundan akan soğuk teri duymuyordu bile. Hiçbir şey düşünmüyordu. Ne Gastman'ı, ne Lutz'u, ne de bedenini kemiren, her geçen an yaşamını daha da tüketen hastalığını. Yaşama, salt yaşama tutkusuyla doluydu. O artık yalnızca gecenin karanlığını yaran bir göz, en küçük bir tıkırtıyı bile duyan bir kulak, silahın soğuk metalini kavramış bir el kesilmişti. Ama katille karşılaşması sandığından değişik oldu. Yanağında belli belirsiz bir serinlik, azıcık değişen havanın etkisini duydu. Bir süre buna bir anlam veremedi, sonunda yatak odası ile yemek odası arasındaki kapının açılmış olduğunu algıladı. Yabancı onun hesabını bir kez daha bozup yatak odasına öbür yoldan girmişti. Hiç görülmeden, duyulmadan, duraklamadan, elindeki yılan biçimi bıçakla. Berlah bu ihtiyar ölesiye hasta adam, savaşı ilkin kendisinin başlatması gerektiğini anladı. Her şey yolunda giderse, Hunger Tobel'in hesapları doğruysa topu topu bir yıl sürecek olan yaşamını savunabilmesi için tez davranmalıydı. Berlah tabancayı ırmağa bakan cama doğru çevirdi, sonra ateş etti. Bir kez daha, tam 3 el. Kurşunlar hızla camları yarıp ırmağa doğru gittiler. Sonra yere çöktü. Tepesinde bir tıslama oldu, bıçak duvara saplandı. Ama ihtiyar istediğini elde etmişti. Bitişikteki pencerede ışıklar yandı. Camlardan dışarı sarkan insanlar öylesiye bir korku ve şaşkınlık içinde gecenin karanlığına bakıyorlardı. Berlah doğruldu. Komşu evin ışığı yatak odasını aydınlatmıştı. Yemek odasının kapısı önünde belli belirsiz bir gölge gördü, sonra sokak kapısı çarptı. Daha sonra hava akımının etkisiyle kitaplığın kapısı, sonra da yemek odasınınki. Pencere gıcırdadı, sonra gene bir sessizlik oldu. Bitişik evdeki insanlar hala gecenin karanlığına bakıyorlardı. İhtiyar elinde silahı duvardan bir süre ayrılmadı. Geçen zamanı duyumsamadan hiç kımıldısız duruyordu. İnsanlar çekildi, ışıklar söndü. Berlah hala duvara yapışmış duruyordu, artık evde yalnızdı. Yarım saat sonra koridora çıkıp cep fenerini aradı. Çansa gelmesi için telefon etti, sonra sigortayı değiştirdi, ışıklar yeniden yandı. Berlah koltuğuna oturup kulak kabarttı. Dışarıdan bir arabanın sesini duydu, sonra bir fren sesi. Gene ev kapısı açıldı, gene adım sesleri duyuldu. Chance içeri girdi. "Komiser, beni öldürmek istediler," dedi. Chance'ın yüzü sapsarıydı. Başında şapkası yoktu, saçları alnına darmadağınık dökülüyordu. Kalın paltosunun altında pijaması görünüyordu. Birlikte yatak odasına geçtiler. Chance bıçağı duvardan güçlükle çekti. Tahtaya derinlemesine saplanmıştı. "Bununla mı?" diye sordu. "Bununla, Chance." Genç polis kırık camı gözden geçirdi şaşkınlıkla. "Pencereye mi ateş ettiniz komiserim?" diye sordu. Berlah ona olanları anlattı. "Öteki yapacağınız en iyi şeyi yapmışsınız," diye homurdandı. Koridora çıktılar. Chance yerden ampulü kaldırdı. Hayranlıkla "bak şu işe," dedi ve ampulü bir yana koydu. Sonra kitaplığa girdiler. İhtiyar sedire uzandı ve üzerine battaniyeyi çekti. Öylesine çaresiz, yaşlı ve çökmüş görünüyordu ki. Chance yılan biçimi bıçağı hala elinde tutuyordu. "Adamı görebildiniz mi?" "Hayır, uyanık davranıp çabucak geri çekildi. Tek görebildiğim kahverengi deri eldivenleriydi." "Bu da bir şey değil." "Hiçbir şey değil. Ama onu hiç görmemiş, soluğundan başka bir şey duymamış bile olsam kim olduğunu gene de biliyorum. Biliyorum, biliyorum." İhtiyar bunları duyulur duyulmaz sesle söylemişti. Chance bıçağı elinde şöyle bir tarttı ve şu yatan, ihtiyar, bitkin adama, şu çökmüş vücudun yanında solmuş çiçekleri andıran ellere baktı. Sonra yatanın bakışını gördü. Berlah'ın ona doğru çevrilmiş gözleri giz dolu, duru ve parlaktı. Chance bıçağı yazı masasının üzerine koydu. "Yarın Grindel ormanına gitmelisiniz. Hastasınız. Yoksa gitmekten caydınız mı? Belki de yükseklik yaramaz. Orada kış başlamıştır bile." "Yok, gideceğim." "Öyleyse azıcık daha uyuyun. Yanınızda kalayım mı?" "Komiser, hayır, sen git Chance," dedi. Chance "iyi geceler," dedi ve ağır adımlarla çıktı. İhtiyar artık yanıt vermedi. Uyuyor gibiydi. Chance sokak kapısını açıp dışarı çıktı, sonra gene kapadı. Ağır ağır birkaç adım daha yürüyüp sokağa çıktı ve ardından açık duran bahçe kapısını da kapadı. Sonra eve doğru döndü. Her yer kapkaranlıktı. Bu karanlığın içinde her şey yitip gidiyordu. Bitişikteki evler bile. Yalnızca yukarıda bir sokak feneri yanıyordu. Irmağın hüzünlü şarıltısı içinde karanlıkta yiten bir yıldız gibi. Chance orada duruyordu. Birden alçak sese bir küfür savurdu. Ayağıyla bahçe kapısını açtı. Kararlı adımlarla geri döndü. Bahçeden geçip sokak kapısına yöneldi. Tokmağı kavrayıp çekti ama sokak kapısı kilitlenmişti. Berlah saat 6'da kalktı. Gözüne hiç uyku girmemişti. Günlerden pazardı. İhtiyar yıkanıp üstünü değiştirdi. Sonra bir taksi çağırdı. Yemeğini vagon restoranda yiyecekti. Kalın sıcak paltosunu alıp sabah karanlığında evden çıktı. Bavulunu yanına almamıştı. Gökyüzü pırıl pırıldı. Serseri kılıklı bira kokan bir üniversite öğrencisi selam vererek önünden geçti. "Berlah, şu blazer'da," diye düşündü. Tıp sınavından ikinci kez çaktı zavallı. İşte o zaman insan böyle kafayı çeker. Bir taksi yanına yanaşıp durdu. Bu kocaman bir Amerikan arabasıydı. Şoför yakasını öyle bir yukarı kaldırmıştı ki Berlah adamın gözlerini bile göremiyordu. Şoför arabanın kapısını açtı. Berlah istasyona dedi ve arabaya bindi. Araba hareket etti. Yanında bir ses "şimdi nasılsın?" diye sordu. "İyi uyuyabildin mi?" Berlah başını çevirdi. Öbür köşede Gastman oturuyordu. Açık renk bir yağmurluk giymişti. Kollarını kavuşturmuştu. Ellerinde kahverengi deri eldivenler vardı. İçin için alay eden yaşlı bir köylü gibi öylece oturuyordu. Öndeki şoför başını çevirip arkaya baktı ve sırıttı. Adam yakasını artık indirmişti. Berlah onun uşaklardan biri olduğunu gördü ve tuzağa düşürülmüş olduğunu anladı. "İhtiyar, gene benden ne istiyorsun?" diye sordu. Köşedeki adam gözdağı veren bir sesle "beni izliyorsun," dedi. "Yazara gitmişsin." "Bu benim işim." Öteki gözlerini ondan ayırmadan "benimle uğraşan herkes ölmüştür Berlah," dedi. Öndeki adam arabayı korkunç bir hızla Augustal'den yukarı sürüyordu. Berlah umursamazlıkla "daha yaşıyorum," dedi. "Oysa hep seninle uğraşıp durdum." Sustular. Şoför Victoria alanına doğru delicesine yol alıyordu. İhtiyar bir adam karşıya geçerken kendisini güç bela arabanın altında kalmaktan kurtarabildi. Berlah sinirlenerek "dikkat etsene," dedi. Gastman keskin bir sesle "hızlan," diye bağırdı. Alayla ihtiyara baktı. "Ben hızı severim." Komiser ürperdi. Kapalı, havasız yerlerden hoşlanmazdı. Köprüden çılgınca bir hızla geçiyorlardı. Bir tramvayı solladılar. Gümüş renkli ırmağın üzerinden önlerinde beliren kente doğru ok gibi ilerliyorlardı. Yollar boş ve ıssızdı. Gökyüzü kentin üzerinde cam gibi uzanıyordu. Gastman piposunu doldurarak şu oyunu kes artık dedi. Yenilgiyi kabul etmenin zamanı geldi. İhtiyar karşılarına çıkan çardağın karanlık kabartısına ve Lang kitabevinin önünde duran iki polisin gölgelerine baktı. Geist büyükler ile Zumsteck diye düşündü. Kitapçıya olan Fontaine borcunu da artık ödemeliyim. Sonra oyunumuzu burada kesemeyiz dedi. Sen o gece Türkiye'de bu oyunu başlatmakla bir suç işledin Gastman. Ben de kabul etmekle bir suç işledim. Meclis binasının önünden geçtiler. Öteki, şımıydı hala benim öldürdüğüme mi inanıyorsun diye sordu. Berlah buna hiçbir zaman inanmadım dedi ve ötekinin piposunun yakışını umursamadan izleyerek senin işlemiş olduğun suçları kanıtlayamadığıma göre diye konuşmasını sürdürdü. İşlememiş olduğum bir suçu kanıtlayacağım. Gastman komiseri dikkatle süzdü. Bu aklıma gelmemişti dedi. Ayağımı denk almalıyım. Komiser sustu. Gastman oturduğu yerden düşünceli düşünceli. Belki de sen benim düşündüğümden de daha tehlikeli bir adamsın ihtiyarcık dedi. Araba durdu. İstasyona varmışlardı. Gastman bu son görüşmemiz Berlah dedi. Ameliyatı atlatabilirsen bir daha karşılaştığımızda seni öldüreceğim. Berlah sabahın taze havasına azıcık ürpererek yanılıyorsun dedi. Beni öldüremeyeceksin. Seni tanıyan bir tek ben olduğuma göre yargılayacak olan da benim. Ve ben seni yargıladım Gastman. Seni ölüm cezasına çarptırıyorum. Bugün yaşamanın son günü. Senin için seçtiğim cellat bugün gelecek. Seni o öldürecek. Çünkü bu işi Tanrı adına artık bitirmeliyiz. Gastman irkildi ve ihtiyara şaşkınlıkla baktı. Ama Berlah elleri paltosunun cebinde başını bile çevirmeden ağır adımlarla yavaş yavaş insanlarla dolan kocaman karanlık yapıya istasyona girmişti bile. Gastman birden komiserin arkasından seni sersem diye haykırdı. Öyle bir bağırmıştı ki yoldan geçen birkaç kişi dönüp baktılar. Seni sersem. Ama Berlah artık gözden gitmişti. Giderek açan hava duru ve sertti. Düzgün bir top biçimindeki güneş yukarı doğru kıvrılan ve azıcık yayılan sivri uzun gölgeler oluşturuyordu. Kent ışınlarını içine çekip bir çırpıda yutuveren, sonra geceleri gene binlerce ışığı dışarıya püskürten beyaz bir midye kabuğunu andırıyordu. Hiç durmaksızın yeni yeni insanlar doğuran, yok eden göçmen bir canavar. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyordu. Gökyüzü çan seslerinin üzerinde yükselen pırıl pırıl bir levha gibiydi. Çant duvarda yansıyan ışınların altında soluk bir yüzle bekliyordu. Bir saattir bekliyordu. Sinirli sinirli kilisenin önündeki çardağın çevresinde dolanıyor, tepedeki çeşmenin ağzına o tuhaf figürlere bakıyordu. Güneş ışınlarıyla parlayan kaldırıma gözlerini dikmiş yabancı suratlar. En sonunda kapılar açıldı, büyük bir kalabalık dışarıya çıktı. Vaazı Lüthi vermişti. Çans kalabalığın içinde hemen beyaz yağmurluğu seçebildi. Anna ona doğru geliyordu, onu gördüğüne sevindiğini söyledi ve elini sıktı. Kalabalığa karıştılar, çevrelerinde genç yaşlı sürüyle insan vardı. Bir profesör bayramlık giysilerini giymiş, bir fırıncı kadın, bir kızla iki üniversite öğrencisi, birkaç düzine memur, öğretmenler. Tümü de pırıl pırıl, tertemiz, tümünün de karnı aç ve iyi bir yemeğin beklentisi içinde. Kessler sokağından yukarı çıktılar, kazino alanına varıp geçtiler. Marzili'den aşağıya indiler, köprüde durdular. Chance, Bayan Anna dedi, bugün Ulrich'in katilini yakalayacağım. Kız şaşkınlıkla, kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Chance kıza baktı, tam önünde duruyordu, renksiz ve incecik. Bildiğimi sanıyorum dedi, onu yakalarsam bir an durakladı. Benim de sevgilim olur muydunuz? Anna hemen yanıt vermedi, üşüyormuş gibi sımsıkı paltosuna sarıldı. Hafif bir esinti sarı saçlarını dağıttı, sonra alçak bir sesle, anlaştık dedi. El sıkıştılar, Anna karşıya geçti, Chance arkasından baktı. Kayın ağaçlarının ve gezinen insanların arasında parlayan beyaz paltosu ikide bir yitiyor, sonra gene gözüküyordu, sonunda büsbütün gözden silindi. Sonra Chance istasyona, arabayı bıraktığı yere gitti. Arabayla Ligert'e doğru yola koyuldu. Oraya vardığında öyle olmuştu çünkü arabayı çok ağır sürüyordu. Sık sık duruyor, inip sigara içerek tarlaların içine giriyor, sonra arabaya dönüp yola devam ediyordu. Ligert de istasyonun önünde durdu, kiliseyi geçip merdivenlerden yukarıya çıkmaya başladı. Sakinleşmişti. Göl masmaviydi, yapraklar dökülmüştü, toprak kahverengi ve yumuşaktı. Ama Chance hiçbir şey görmüyor, hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Başını bile çevirmeden hiç durmaksızın hep aynı hızla yukarı çıkıyordu. Beyaz duvarlar arasındaki yol bağları teker teker geride bırakıp dimdik yükseliyordu. Chance sağ eli paltosunun cebinde durgun, ağır, şaşmaz adımlarla yukarı çıkıyordu.